Önemli olduğuna karar verdik. Çünkü psikanaliz bilinçaltını temizleme, ortadan kaldırma ya da silme görevini yerine getiriyor. Psikanalizin anlamı o. Ve bilinçaltı her bireyde var. Var değil mi bilinçaltı? Bilinçaltı baskılanmış hiçbir şeyin olmadığını düşünebilir miyiz? Şöyle dursun. Şimdi evet. Bir de şey dikkat edin. Burada ses kayıtları var. Yani yüksek sesle konuşun ve o kayıtlar düzgün olsun. Şimdi ne dedik? Burada yöntem olarak kuşkuyla bir hesaplaşalım. Yani kuşku bilgi değil diyoruz. Ama kuşku bilgiyi amaçlıyor diyebilir miyiz? Dememiz gerekir. Yani ben bir şeyden kuşku duyuyorsam onun bilgi olma olasılığını orada dikkate alıyorum. Yani bilinçsiz olarak da olsa kuşku beni gerçeğe götüren bir şey, basamak. Yani bu çok önemli.
Peki öğreti olabilir mi?
İnanç, kuşku ve bilgi bunların ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Aslında şöyle bir şey var. Eğer bilgi inançla birlikte gidiyorsa, inancı gerektiriyorsa bunu yerine getirmemek bizi bilgiden de uzak tutacak. Yani bilgine ben inanırım dersem acaba bu abartma mı olur, doğru mu olur? Olur.
Doğru mu?
İnak. İnak nedir? İnakın kavramı şu. Tanıtlanmamış öne sürüm. Dogma ama tanıtlama varsa bilgi dediğimiz zaman bilgi inak değil. Değil. Bilgi tanıtlandığı zaman yani tanıtlama sürecinden geçen şey bilgi sıradan informasyon değil bilgi. Yani bilincimdeki her şey bilgi değil. Bunlar gerçekten bizim için felsefe bize hizmet etmesi gereken bir şey. Yani bize bir şey katması gereken bir etkinlik. Felsefeyi kendi uğruna incelemiyoruz. Kafamızı usa ulaşmak için inceliyoruz. Yani şimdi burada usa ulaşmak demek, usumuzu kullanmak demek. Ve ona güvenmek demek. Dogmalara, önceki bilgilere, önceki bilinç biçimlerine değil ama düşünceye güvenmek. Bunu yapmamız şart. Bilgi tanıtlanma sürecinden geçmiş olan bir kavramsal bağıntı diyelim. Bilginin kavramı bu olsun. Olabilir. İzleyebiliyor muyuz?
Bildiğime
Biraz.
inanırım yanlış mı? Doğru.
Evet, ona varacağız. Ona bakacağız. Yani o oluyor mu? Bilgi ve inanç bir arada gidiyor. Yani bilgi inanç istiyor mu?
Hocam,
İlk
eğer
basamakta inanç
hocam,
olarak başlıyor.
Belief can move the mountains diyorlar.
Evet.
Mesela şimdi bu
bir gibi görünüyor
şimdi
ama
pardon. Şimdi mesela bu Puritanlar.
Şimdi siz ilk kez
Yani
geldiniz. Lütfen
ben
şey yapın, bir saniye dinleyin. Buranın havasına alışın,
tabii
tanıyın ve ona göre
teşekkür
girin.
ederim.
Şiir,
Çok sağ olun.
evet.
Stop talking diyorsun.
Evet, biraz şey yapın. Ortalığı algılayın. Bekleyin. Şimdi inanç, yani bilgi ve inanç kavramlarını şey yapıyoruz, yokluyoruz. Yani bilgi inancı gerektiriyor mu? Çünkü yani bu şey değil, teorik akademik bir konu için bu konuya öyle bir amaçla buna girmiyoruz. Örneğin ruh çözümlemeye nasıl yaklaşmamız gerekiyor? O açıdan giriyoruz. Yani eğer burada bir kavramsal ilerleme yapacaksak bunu engelleyen faktörleri görmemiz gerekiyor. Ve insanın kavramsal bilgide ilerlemesi kolay değil. Ve bu yavaşlığın nedenlerinden birisi kuşkuculuk gibi görünüyor. Şimdi kuşku bilgiye götüren bir şey. Onu kabul ediyoruz. Ve kuşku ayrıca klasik felsefe. Hegel kuşkuyu diyalektikle yani olumsuzlama aşamasıyla şey yapıyor, özdeşleştiriyor. Ve onu o şekilde alalım. Ya, şey yapabiliyor muyuz? Yani kuşku varoluğunu olumsuzlamayı getirir ya da anlatır dersek anlamlı geliyor mu? Bir şeyden ben kuşku duyuyorsam bunun anlamı o şeyi doğrulayamıyorum. Yani olumsuz diyorum ya da yatsıyorum anlamına gelir. Kuşku olumsuzlayıcıdır dersek şey değil. Yani yanlış bir şey söylemiş gibi görünmüyoruz. Kuşkuculuk, yani kuşkuculuğu ve kuşkuyu ayırt edeceğiz. Bilgi tanıtmadan geçer dedik. Kavramlar, eğer bunlar gerçekten kafamıza sözcüklerin semantiklerini, anlamlarını kaçırdığınız zaman yapın. Sorun, yani inak ne demek? Dogma. Eğer dogma ne demek dersek o zaman, yani burada aynı zamanda da onun anlamını da vermiş oluyoruz. İnak. Tanıtlamasız bilgi değil.
Yardımla.
Kusura bakmayın. Bu şimdi bunlar bize buradaki yöntem açısından yararlı olacak olan bunları uyguluyoruz. Yani bunları uygulamazsak burada gerçekten yapamayız, ilerleme yapamayız ve en azından kendimizi sınayabiliriz. Yani bilgiyi istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Eğer bilgiyi istiyorsak kuşkuculuktan uzaklaşmayı istiyoruz anlamına gelir. Kuşkudan değil, kuşkuculuktan. Çünkü bilgi dediğimiz de tanıtladığımız, sandığımız de yanlış olabilir. Olabilir mi? Bundan daha açık bir şey olamaz. Yanlış tanıtlama yapmış olabilirim. Yani Öküdes'in Pisagor teoremini tanıtlaması doğru mu? Doğru gibi görünüyor. Ama birisi çıkıp yanlıştı derse yani. Şimdi yanlışlanamayacak, yani mantıksal olarak çürütülemeyecek bir şey var mıdır? Vardır. Onu da eğer yoktur dersek ve hiçbir zaman o pekinliğe ulaşamayız dersek o zaman kuşkucu psikolojide kalacağız. Bu açık olan bir şey. O zaman yani böyle bir felsefe de var. Bu kuşkucu felsefe yani bunun yandaşları var. Felsefe tarihinin en başından bu yana var felsefede kuşku faktörüne göre. Sofistler bunların ilk örnekleri. Yani 2000 yıl önce Sokrates. Ve Sokrates, Platon, Aristoteles ciddi olarak bunlara karşı bir savaşım vermişler. Yani düşünce kavgası yapmışlar. Çünkü sofizm insanı değersizleştiriyor. Kuşkuculuk insanı değersizleştirmede en başarılı öğreti, öyle diyebiliriz. O yüzden açıkça, rahatça, kuşku duymadan diyebiliriz ki kuşkuculuk insanlık dışıdır. Çünkü insanı düşürür. Bilgiden, insanı bilgiden uzaklaştırmak, bilgiyi insana kapamak, yasaklamak insanın değeriyle hiçbir şekilde bağdaş. Bilmeyen bir insan, düşünün, yani işin gerçeğini, bilgiyi hiçbir zaman elde edemeyen bir insan düşünün. Bu insan, anlamı nedir bu insanın? Düşünün. Konuda espri yapabiliyor muyuz? Ya da bunu çürütebiliyor muyuz? Hafife alabiliyor muyuz? Bütün postmodernler bunu söylüyorlar hep bir ağızdan. İnsan değersizdir. İnsan anlamsızdır. İnsan saçmadır. Albert Camus bunu söylüyor. Jean-Paul Sartre bunu söylüyor. Ne kadar varoluşçu varsa Heidegger de aralarında olmak üzere insanla alay ediyorlar. İnsanı küçük düşürüyorlar, değersizleştiriyorlar ve ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani klasik felsefe tam tersine. İnsanı Tanrı ile bir görüyor ve tanrısal varlık olarak görüyor. Daha yükseği olmayan varlık olarak görüyor. Evrenin ereği olarak görüyor. Bu insan, var olan insan, tarihsel insan bu insan yapısına, değerine henüz ulaşmış değil. Yani bugünkü halklar, Çinliler, Amerikalılar, Ruslar, İsveçler vesaire. Bu insan doğasının onlar o öngördüğü ya da belirlediği biçime ulaşmış değiller. Kültürel olarak arada duruyorlar. Bunlar mi? Bunları izlemek kolay mı, zor mu? O kadar zor değil, değil mi? Yani kültür bir süreç.
Kuşkuculuk derken ampirokritikçiler mi?
Evet.
Agnostikler mi?
Agnostikler. Ampirokritisizm o görgücülüğün eleştirisi diye anlarsak güzel, iyi bir anlatım. Ampirokritisizm. Ama agnostik bilinemezci. Yani insanın bilgisine set çekmek, ona sınırlı tutmak, insanı değersizleştirmek ve küçük düşürmek anlamına geliyor. Çünkü insan en yüksek varlık. En son varlık. Yani neden öyle? Çünkü insanda logos var. Niye var? İnsan doğanın yaratısı. Yani bu felsefenin bütün probleminin şeyi, özeti bir yerde. İnsanın anlamı nedir? Varoluşun anlamı nedir? Bunlar aynı sorular bir bakıma. Ve klasik felsefe bu yanıtı veriyor. İnsan varoluşun amacıdır, ereğidir ve sonsuz amacıdır. Yani insan sınır getirmiyor şeye, varoluşa. Tam tersine insanın varlığı şey demek. sonsuz varlık demek. Şimdi kuşkuculuk bunu tanımıyor. Yani şu an konumuz Freud, psikanaliz ve bu buradayız. Bu Freud'le ilgisi birebir. Yani o Freud'un kendisinin de teorisinin kavramsal bir yapısı var. Onu toparlayıp kavrayabilmek için bu şeyi, yöntemsel konuyu çözmemiz gerekiyor. Yani insan kavramlarla düşünüyor ve kavramlar bilginin araçları ve kavramlar örneğin bilinçaltı ya da içgüdü ya da baskı ya da ego vesaire, bütün bunlar kavramlar ve bu kavramlar hakkında şeyimizin olması gerekiyor. Kavrayışımızın olması gerekiyor. Yani yoksa Freud'u küçümsemek hiçbir zaman aklımızdan geçmiyor. Ama Freud felsefeci değildi ve felsefenin ona sağlayacağı bütün üstünlüğü kaybetti felsefeye gözlerini kapayarak. Ve kullandığı kavramların kavram olduklarının bilincinde değil, onların diyalektik bağıntılarının ya da ilişkilerinin bilincinde değil ve kavramı bilmediği için sırf o bilgisizlikten ya da yetersizlikten gelen sorunlarla da boğuşmak zorunda kaldı. Yani zaman zaman semantik sorunlar yaşadı. Örneğin biraz önce konuştuk. Yani Freud'un bu kavram konusundaki ya da felsefe konusundaki yetersizliğinin bir sergilenişi ya da göstergesi şeyde yatıyor. O şizofrenide yatıyor. Şizofrenide sözcük problemleri yaşandığını söylüyor. Yani bu şeyde var. Bilinçaltı üzerine yazısında. Ondan sonra düşler kuramına metapsikolojik bir ek. Orada da var. Bakarsanız göreceksiniz. Sözcük problemi dediği şey, şizofreni hakkında sözcük problemi dediği şey, aslında bugünkü araştırmacılar, psikiyatristler onu çok daha iyi biliyorlar. Kavram problemi. Sözcük ve kavram arasındaki ilişkiyi Freud çözmediği için orada yanlış terminoloji kullanıyor. Sözcük, kavram demesi gereken yerde. Yani şizofreni bir sözcük problemi değil. Bir dil problemi değil. Daha sonra Lacan o temele oturtacak ya da dayanacak. Kavram problemi. Şimdi bunlar buraya ilgili olarak sorgulayacağımız noktalar varsa onları şey yapalım. Neler diyebiliriz? Bana da öyle geliyor. Yani o yüzden bilgiye inanç eşlik etmelidir gibi bir sonuç çıkıyor diye düşünüyorum. İnanç duyguyla ilgili dersek, yani bilgiye bir duygunun eşlik etmesi, düşünceye bir duygunun eşlik etmesi nasıl bir şey olur? Ama yani olabilir ve belki de olmalı demek gerekiyor. Çünkü ben bildiğim bir şeye inanmadığımı söyleyemem. Ya da inanıp inanmadığımı bilmediğimi, orta noktada olduğumu söyleyemem. Yani bildiğim şeye inanırım ve inanç bilgiye inanç olmalı. O yüzden dinsel bilinç, onu düşündüğümüz zaman dinsel bilinç, inanç bilinci değil mi? Yani orada ama inanılan şeyin yanlış bir şey olmaması gerekiyor. Bir din o yüzden düşüncenin alanına da girmek zorunda. İnanç onu şeye doğru götürüyor, düşünceyle ilişkiye doğru götürüyor ve orada din gerçeğin inancı olduğunda diretmek zorunda, diretiyor da. Felsefenin ona yaklaşımı ya da yanıtı şu, dinin gerçeği tasarımsal. Yani kavramsal değil ve yetersiz bir gerçeklik. Aslında dinin gerçeği şey, yani öyle çok sağlam bir gerçeklik değil. Ama gerçeklik niyeti var. O özel ve önemli. Tasarımsal gerçeklik şey değil. Felsefenin tanıyacağı ya da yeterli göreceği bir gerçeklik değil. O yüzden onu kavrama çevirmesi gerekiyor. Şimdi tasarımsalın kavrama çevrilmesi, bunu izleyebiliyorsanız. Tasarım dediğimiz şey kötü kavram, deforme kavram. Yani örneğin bir nokta kavramını ve tasarımını düşünürsek, karşılaştırırsak şey yapabiliriz. Örnek bize kavramı göstermede yararlı olabilir. Nokta tasarımı oradaki noktalardı değil mi? Biliyoruz. Nokta kavramı neydi? Örneğin.
Uzayın
olumsuz anlaması. Nokta kavramı bu aslında. Ökides'in nokta tanımı neydi? Evet. parçası olmayan ya da boyutu olmayan, parça sözcüğünü kullanıyor. Buna tasarım diyoruz, kavram değil çünkü yani parça kavram uzayın olumsuzlanması. Uzayın olumsuzlanması, böyle bir şey tasarımlayabilir misiniz? Gözünüzün önünde canlandırabilir misiniz? Bir deneyin. Oradaki pikselleri görebiliyorsunuz, onları canlandırabilirsiniz. Ya da bir tebeşir noktasını, bir kurşun kalem noktasını canlandırabilirsiniz. Ama bir kurşun kalem ya da tebeşir noktasının nokta olduğunu söyleyebilir misiniz? Tam tersine, o bir cisim. Değil mi? Belli bir büyüklüğü olan, belli bir büyüklüğü olan çapı, eni, boyu, derinliği vesaire. Yani x, y, z koordinatlarında olan bir kütle nokta denen şey. Bu çok saçma ve David Hilbert denen geometrici, Einstein'ın görelilik kuramını destekleyen David Hilbert bu Öküdes'in nokta kavramını reddediyor ya da tanımını reddediyor. Onun yerine böyle tebeşir ya da kurşun kalem noktasını geçiriyor. Bu gerçekten bu 20. yüzyılın en iyi fizikçisi olarak bilinen ve en iyi geometricisi olarak bilinen insanın yaptığı şey. Eğer biraz kalkülüs biliyorsanız, kalkülüste ds diye bir şey var ya da delta x diye bir şey ya da dx diye bir şey var. Bu sonsuz küçüklüğü gösterir. Onun Einstein'a göre ya da Hilbert'e göre onun belli bir çubukla ya da belli bir her neyse cisimle ölçülebilmesi gerekir. Çünkü sonsuz küçüklük diye bir şey tanımıyorlar. Şimdi bu insanların fiziğine ve geometrisine güvenebiliyorsanız güvenin, inanabiliyorsanız inanın. Yani kavram çiğneniyor. Kavram bilginin şeyi, temeli ya da kendisi diyebiliriz. Çünkü aynı zamanda burada felsefeyi öteki bilgilerden ayıran şey kavramın yalnızca bilginin temeli ya da birimi olması değil, aynı zamanda realitenin de temeli ya da birimi olması. Çünkü kavram real. Yani real dediğiniz zaman nesnel, olgusallık ve kavramın öyle bir şey de var, bağlantısı da var. Bunlar şey mi? Kopuyor muyuz? Yani tabii ki çok karışık ve belki de çok şey, yayıldık. Yani kavramın realiteyle ilgisi var, kavramın bilgiyle ilgisi var. Ondan sonra kavramın tasarımla ilgisi, bütün bunları... Bu kayıtları dinleyebilirsiniz. Öteki kayıtları da dinleyip, yazıları da 50 kavramı alıp onları organize etmek, kafamızda bilincimizi yeniden şekillendirmek o kadar şey değil. Yani o kadar kolay bir iş değil. Yani felsefe şey değil, kolay değil. Ama şey, umutsuzluğa düşmeniz için de bir neden yok. İnanç ve bilginin, yani burada şey var, belki de düşüncenin problemi yatıyor. Yani bilginin ve inancın birlikte. İnanç duygu, özel olarak duygu. Evet, güzel. Yani inanç nedir? İnanç düşünce midir?
Duyuysa karşılaştırmamak lazım.
İnanç duygu değil. Efendim?
İnanç duyguysa...
Duygu.
Karşılaştırmamaların kavramı.
Birbirine eşlemiyoruz. Eşlikten söz ediyoruz. Orada yazıya bakıyor musunuz? Yani eşlik, inanç, bilgi duygusal bir şey değil. Duygu değil. Yani seviyorum ben. Sevgi. Sevgi bir bilgi mi? Değil. O bir duygu. Ama duygunun inanç biçimi. Duygu geniş bir kavram ve duyunç o da olana düşüyor. Yani duyunçta da duyguyla bağladığımız bir yan var. Duyunç aslında yeti, ne yetisi? Doğru ve eğri bir ayırt etme yetisi. Yani moral yeti aslında duyunç. Ama bu duygusal bir yan taşıyor. Neden taşıyor? Şimdi orada duyuncun iyi ile ilişkisini kurmak. Aynı zamanda moral bir kavram olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İyinin duygu var mı? Yani duygu sanki yalnızca sevgiyle bağlantılıymış gibi görünüyor. Bu konuyu şey yapacağız. Bu zor bir konu. Ne Spinoza'da var, ne Hegel'de, ne Platon'da. Onlar çok kestirmeden onları birbirlerine eşitleyip özdeşleştirip gidiyorlar ve bu problemi yani daha duygu ve duygunun tam bu kavramlarla bağlantısı henüz çözümlenmiş değil diyeceğiz. yapmaya çalışacağız ileride. Yani bu bizim görevimiz. Ama iyiyle, özgürlükle, sevgiyle bağlantısını biliyoruz. İnançla bağlantısını biliyoruz. Duyunçla bağlantısını biliyoruz. Duygunun. Duygu şey, moral duygu denebiliyor. Yani duygu bilgiyle ilgili bir şey değil. Ama ahlakla ilgili bir şey. Kılgısal bir şey. Yani duygu istençle ilgili olabilir. Duygu, evet. Ahlakla ilgili vesaire. Söyle.
Ama istençli ve ahlak erdem gerekiyor. Erdem bilgi gerektiriyor.
Erdem?
Evet. Yani dolayısıyla orada bir bilgi sorunu var. Yani bilgi şeye baskın gibi duruyor. Duyguya baskın gibi duruyor. Ve bence ilerletseniz siz şu anda yani ciddi bir yol alınabilir yani.
Peki ilerletelim biraz daha. Duygu erdemde bulunuyor ya da erdemle bağlantılı dedik değil mi? Yani nasıl bağlantılı?
İstenç. İstenç iyi,
evet.
Ve moral şeyin bilgiye alakası var. Bilgisiz erdem olmuyor. Yani bilgisiz, evet. İyilik olmuyor.
Evet.
Dolayısıyla da orada bilgi ağır basıyor.
Tabii.
Ama inançta duygu ağır basıyor diyorduk biz.
Evet.
Öyle deniyor.
Doğru. Duygu kör. Boş inanç da olabiliyor. Yani saçmaya da inanabiliyor. Tertüllian'ın sözü o. Ben inanırım çünkü saçmadır diyor. İnanç irrasyonele izin verebiliyor. Yani maymunlara tanrı olarak tapınabiliyor. Aynı zamanda romantizm diye bir şey var biliyorsunuz. Romantizm de Jean-Jacques Rousseau'nun romantizmi. Duyguyu diyor usun önüne koyarız. Duygu bizim için birincildir diyor Jean-Jacques Rousseau. Bu biraz şey, kendisinin de çok her zaman bağlı kalmadığı bir şey ama romantizmin formülasyonu bu. Bu kötü romantizm diyebileceğimiz bir şey belki de. Ya da belki de gerçek romantizm demek gerekir. Duygu bilginin önüne geçtiği zaman, usun önüne geçtiği zaman bu şey, ahlaksızlık denen şey aslında. Çünkü orada imlenen şey duygunun ya da tutkunun usu yenmesi. Usun tutkuyu yenmesi ahlak. Moral diye denen şey. Değil mi? Tutkunun ya da duygunun birincil olması o zaman ahlak, ahlaksızlık anlamına geliyor. Çünkü kılgısal us ya da duyunç orada yenik düşüyor. Yani duygunun duyuncu yenmesi, tutkunun duyuncu yenmesi ahlaksızlık diyeceğim şey. Bu aslında dikkat edin, görgücülüğün şeyi, moral ilkesi aynı zamanda. Çünkü görgücülük ahlaksal durumu haz ve acı duygularına bağlıyor. Bir şey haz verici ise moraldir diyor, acı verici ise moral değildir. Geçiş yapabiliyor muyuz, kavramı görebiliyor muyuz? David Hume'un bunu net olarak söylüyor. Bundan kuşkunuz olmasın. Burada data yanılgısı içinde değiliz. Yani bu insanlar, bu görgücüler bunu söylüyorlar, söylemek zorundalar. Görgücü şey değil, rasyonalist değil. Etiği ya da ahlakı da şeye, duyu verilerine dayandırmak zorunda. Nasıl? Kuramsal alanda bilgiyi duyu algısına dayandırıyorsa, şeyde de etik alanında ya da ahlak alanında da dayanma noktası duysal olmalı ve duysal moral durumda duysal faktör ya da temel haz ve acı duyguları. Değil mi? Tüm bunun şeyini söylüyor. Benim kitabımda da bunu uzun uzun açıklıyor. Yani bir şey haz verici ise moraldir. Acı ve bu ahlaksızlığın şey yani formülasyonu aslında. Çünkü burada duygunun duyunca baskın çıkması ahlak olarak gösteriliyor. O dönemde, bu kitap yayınlandığında o dönemin İngiliz felsefecileri David Hume'a şaşkınlık içinde baktılar ve şey yaptılar, ciddiye bile almadılar, esprilerle geçiştirdiler. Yeni bir ahlak kuramı bulduğunu, keşfettiğini falan söylediler o dönemin İngiliz felsefecileri. 20. yüzyılın İngiliz felsefecileri ve pek çok pozitivisti bu kuramı, ahlaksızlığı temel yaptılar. Ve ne yaptıklarını bilmiyorlar aslında. Yani şimdi burada da bizim için şey önemli, inanç faktörü önemli. Eğer gerçekten biz etik kuramımızı doğru kurduysak ve ona inanıyorsak o zaman başka etik kuramlara bu açıdan bakmalıyız. Yani birisi kalkıp yararlık etik, yararcı etik diye bir şey vardır dediği zaman ona gülebilmek gerekir. Böyle bir şey olamaz demek gerekir. Çünkü yararcılık etiğin çiğnenmesi anlamına geliyor. Neden? Çünkü orada moral doğru, yarar değerinin karşısında geriliyor. Yararcı etiğin anlamı bu. Bir şey yararlıysa etiktir. Yararcılığın şeyi bu. Manifestosu bu ya da söylemesi gereken şey bu. Bir şey yararlıysa etiktir. Bir şey yararlı olabilir ama ahlak dışı olabilir. Ve genellikle olan durumda bu. Bu insanlar nasıl etik kuruyorlar? Kuruyorlar çünkü şeyler... Moronlar, öyle diyeceğiz. Kavram bağıntılarını düşünemiyorlar. Yani haz ilkesi ve acı ilkesi üzerine ya da haz ve hassızlık ilkeleri üzerine bir ahlak dayandırılabilirse bunu yapan insanın mantıksız olduğunu söylememiz gerekir. Mantıksızlık nedir dersek, olanaklı mıdır dersek, olanaklıdır diyebiliriz. Çünkü hepimiz mantıksızlıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani mantıksız dediğimiz şey normal ya da geçerli bağıntıyı tanıyamamak, kavrayamamak anlamına geliyor. Mantıksızın tanımı bu. Ve mantıksız olanaklı, yani insan düşüncesinde olanaklı ama realitede olanaklı mı? Değil. Realite mantıksız olamaz. Ama insan realitesi mantıksız olabilir mi? Olabilir. Yani üst dışı realite olabilir. Ve üst dışı, realite üst dışı oldu ya da realite üst dışı olabilir demek daha doğru. Realite üst dışı olduğu zaman yıkılır. Devrim olur, dönüşüm olur. O kültür biter, yerine daha ustal bir aşama gelir. Realite, mantık ve realite arasındaki ilişki her zaman karşımıza çıkacak. Ya da kavram ve realite arasındaki ilişki. Realite kavram tarafından belirleniyor. Temel şey bu. Klasik felsefenin ilkesi bu. Yani realite kendi başına ya da kavramsız olarak bir şey değil. Realite olamaz. Yani dünya, eğer ilbetli işaret diyor, elimsellik diyor. Realite her zaman özel olarak daha şey yapalım mı? İlerleyelim mi yoksa? Yani sorgulayacağımız başka nokta vardır. Mutlaka vardır. Ama yani dediğim gibi henüz tam bir çözümleme yok. Yani duygu ve düşünce arasındaki bağıntı konusunda tam bir çözümlemeden yoksunuz demek zorundayım Freud gibi. O da içgüdüler üzerine bir kuramımız yok falan diyor. Ve yani bu şey yapmamız gereken bir şey.
Peki pardon, inanç olarak başlayan bir duygu tanıtlama ve doğrulamadan geçtikten sonra, gerçeğe uygun olup olmadığı sınandıktan sonra bilgiye doğru dönüşür diyemez miyiz? Başlangıçta inanç vardır, adım adım bilgi olur.
Çok doğru. Kesinlikle. Yani bu işte şey, felsefenin ya da bilimin kavramı, bilimin anlamı, tasarımı, henüz bilgiye ulaşmamış olan şeyi bilgiye çevirmek. Yani başlangıçta bir çıkış noktası var, inanç diyebiliriz ona. Tasarım, şimdi yine bugün belki yöntemler çok fazla şey yapıyoruz deniriz ama Pisagoras'ın yaptığı şeyi düşünürseniz, üçgenin, dik açılı üçgenin kenarları arasındaki bağlantıyı düşünürseniz, bu bütün bilimin ve felsefenin kavramını anlamamıza çok yarayacak. Orada neler gözleyeceğiz? Başlangıçta insanlar dik açılı üçgenin kenarları arasında a kare artı b kare eşittir c kare bağlantısı olduğunu biliyorlar diyebilir miyiz? Eğer bilgi tanıtlamayı gerektiriyorsa. Ölçüyorlar ve hep aynı bağlantıyı buluyorlar. 3, 4, 5 bağlantısını buluyorlar. Şimdi Yunanlar ve Mısırlılar ve Babiller vesaire arasındaki ayrımı da görebiliriz. Yani Yunanlar bir tarafta, Mısırlar öteki tarafta. Yunanlar Pisagoras sayesinde, yani Pisagoras o bağlantıyı tanıtlayan ilk matematikçi ya da geometrici. Ve o tanıtlandığı zaman bilgi oldu mu? Buna inanmamız iyi olur. Evet, yani o tanıtlandıktan sonra, tanıtlanmadan önce neydi? İnançtı, pistis diyor inananlar. Ya da sanıydı, doksaydı. Görüştü. Yani görüşün hiçbir bilişsel değeri yok. Felsefeyi yapıyorsak ve gerçekten insan olmayı önemsiyorsak bunu hiçbir zaman silmememiz gerekir. Görüş denen şey bilgi değil, biliş. Görüş geçersiz. Niye geçersiz? Görüşün rastgele doğru olma, gerçek olma şansı yok. Felsefede ya da bilimlerde görüşlerle, doksalarla işimiz sonsuza dek bitiyor. Ve bunu felsefede ben böyle davranırım ama dışarıda başka türlü davranırım demek de doğru değil, değil mi? Yani sen bir örnek vermiştin. Bilim adamı üniversiteye girdiği zaman her şeyini dışarıda bırakır. Üniversiteden çıktığı zaman
evet.
Tekrar o boş inançlarını kuşanır gibi bir şey. Bu ikilik, yani bu bütünlük, insan bir bütünlük taşımalı insan. Yani felsefe bize gerçeği öğretiyorsa o gerçeği biz felsefenin kendisine kısıtlayıp, sınırlayıp Felsefenin dışında, gündelik yaşamda başka türlü davran. Yani özgürlük istençli olmaktır. Kendi istencinin bilincinde olmaktır. Bu felsefenin bize öğrettiği şey. Bunu öğrendikten sonra biz bunu aslında zaten gündelik yaşamda uygulamadan yapamayız. Eğer öğrenmişsek, öğrenmemişsek yine köleliği sürdürebiliriz. Başkalarını köleleştirme ve kendimizi başkalarına köleleştirme karakterini sürdürebiliriz. Gelenekler onun anlamı
etki eder mi?
Efendim?
Gelenekler etki eder mi?
Biraz daha açalım.
Hani dediniz ya, demek bu ikilemi yaratır mı diyor.
Gelenek kavramına bakmak gerekiyor. Gelenek kavramının gelenek kavramı şu. Gelenek bir ilke, bir belirlenim. Ama o belirlenimin aklanması yalnızca onun gelmesine bağlı. Öyle geldiği için geçerli sayılıyor.
Etik olmadığı.
Etik olmadığı. Aslında irrasyonel oldu. Etik dışı olabildiği halde. Örneğin örnekler veriyorduk. Yani çok basit. Bunlar şeyden geliyor. Mısır'dan geliyor. Hemen hemen tümü birden, topu birden. Yani göreceğiz şimdi önümüzdeki tarih felsefesinde Mısır'la ilişkide. Şey var, işte bilmem ne çuvalın üstüne oturma. Fasulye çuvalın üstüne oturma mesela, bu bir şey, ilke. Önce sağ ayakkabını giy. Ya da kapıdan çıkarken önce sağ ayağını at. Böyle gelenekler var mı?
Dinsel ne gibi?
Başka gelenekler, yani gelenek eğer...
Şamanizmde
var. Evet.
Gelenek... Sağ ayakla çıkmak mesela bir gelenek mi sayılıyor?
Ne?
Sağ ayakla basmak gelenek mi sayılıyor? Sanırım. İnanç. Dinsel bir yanı var. Gelenek, evet, mesela bir düğün, bir kına gecesi, tamam anlarım
da. Tamam. Evet, onlar böyle, kına mesela, kına... şuna uygulamada yarar var, yani inanç...
Ya da bazı bölgelerin kültürlerinin geleneği.
Ama en genelde bir inanç da bir gelenek, bir şey değil ki yani. En genelde.
Bunları birbirine eşitlersek ve indirgersek biraz yanlış olur. Yani inanç gelenektir diyemeyiz. İnanç şey dedik, bilginin eşliğinde de olabilir ya da bilgiye eşlik etmesi zorunlu dedik. Yani bilginin duygusal bir yani öyle bir bilgiye inanmamak şey değil, o olanaklı değil.
Boş inanç benim dediğim daha çok.
Şimdi evet, boş inanç ve inanç ayrı. Eğer inancı bilginin de yanına koyuyorsak, o zaman inancı boş inancı ayırmak biraz daha önem kazanıyor. Yani inanç boş inançtır diye düşünürsek, o zaman inancı bilginin yanına koyamayız. Bilgi boş inanç tarafından desteklenmelidir. Bu saçma olur değil mi? Karışık mı? İnanç ve boş inanç bunlar şey, apayrı şeyler. Şimdi din kavramında boş inanç değil, inanç var. Kavram bunu söylüyor. Yani dinin içine baktığınız zaman boş inançlarla tıka basa doludur. Pozitif dinler, Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Yani bunların pozitif içeriklerinin, boş inançlarının nereden geldiğini şey yapıyoruz, biliyoruz. Yani bunlar tarihsel olarak yazılan metinler ve özel olarak Sümer mitolojisine dayanıyorlar. Ayrıca Mısır mitolojisine dayanıyorlar. Ayrıca Fenike mitolojisine dayanıyorlar. Yani geçen hafta izledik. Adonis miti, Tanrı'nın yeniden doğması düşüncesinin temel ilk şeyi, örneği. Adonis şey, sonra döneceğiz ona, ölüyor ve sonra tekrar şey, dünyaya geliyor, diriliyor. Yani bu İsa'nın evet, çarmıha gerilmesi, ölmesi, üç gün sonra yeniden kalkıp babasının yanına yükselmesi. Tufan miti Sümerlerden geliyor. Bunlar şimdi orada kavramsal olan ve tasarımsal olanlar, onları ayırt etmek gerekiyor. Yani bu yeniden doğum önemli midir, değil midir? Örneğin Hegel inceleyeceğiz. Hegel bunda şeyi buluyor, somutlaşmayı buluyor. Yani soyutluktan kaçış ve somut kurgul olana ulaşmanın bir anlatımını görüyor. Olumsuzlama, yani olumsuz zamanla olumsuzlaması anlamında. Hem din felsefesinde hem de tarih felsefesinde dikkate almamız gerekiyor. O kadar karışık değil. İnanç, boş inanç konusu. Yani şimdi Nous'a inanılabilir mi? Logos'a inanılabilir mi? Tanrı'ya inanıyorlar insanlar. Çünkü inanç orada tasarımsala dönüşebiliyor. Yani Farabi'den öğrendik. Yani doğal bilincin gerçeği şeydir. Din. O doğal bilinç olduğu için gerçeklikten yoksun kalmak zorunda değil. Ama o eğitimsiz bilinç, o insanların, homo sapiensin kaba, ham bilinci gerçeği mitler, mitolojiler, boş inançlar vesaire, putlar, duysal, fiziksel tanrılar, onların şeklinde buluyor ve bunlar anlamsız değil. Gördük Pers dininde ışık ilkesinin toplumsal etiği ve bütün bir tinin yapısını sanatında, devletinde nasıl belirlediğini. Yani bunlar bunlar bilgi Hegel'in açısı, Hegel açısından ve bunları o açıdan en azından Hegel felsefesini inceliyorsak ciddiye almamız gerekir. Yani ışık öyle bir şey ki bütün halkların üzerine düşüyor ve Pers İmparatorluğu'nda şeyi görüyoruz. Halkların eşitliğini görüyoruz. Hepsi serbest bırakılıyor. Hegel şey diyor, Pers İmparatorluğu'nun yani ışık ilkesinin altında giderek bazı halklar krallığını bile kendilerini seçiyorlar. Yani kralın altında krallık olur mu? Oluyor. Ve kölelik yok şeyde, Zerdüşt dininde. Yine aynı şeyden dolayı ışık. Ve ışık ilkesi, daha sonra Mısır ilkesiyle onu karşılaştıracağız. Şeye doğru, tek tanrılı inanca doğru, dine doğru gidişte önemli bir moment. Şimdi inanç, boş inanç, bunları ayırt etmek önemli. Yani burada belki şey oldu, biraz karıştı çözümlemeler ama kayıtlardan tekrar yakalayabilirsiniz. Yani bizi ilgilendiren şey inancın ve boş inancın ayrımları. İnancı boş inanca indirgememek gerekir. O din, doğal bilincin gerçekliği, biliş yolu diyeceğiz ve bu da mantıklı görünüyor. Yani bu daha sonra dediğimiz gibi önce Farabi'de formüle ediliyor çok açık olarak. Hayal diyor Farabi, hayal. Tasarım demiyor ama hayal yetisi ya da hayal imgelem diyebiliriz. O yollar doğal bilinç gerçeği bilir. Ve aynı şey daha sonra Spinoza'da var. Spinoza doğrudan doğruya imaginatio diyor. Çünkü Spinoza onu Tanrı üzerinde örneklemiyor ama geometrik kavramlar üzerinde örnekliyor. Örneğin biraz önce yaptığımız gibi noktayı tasarımlamak, onu imgelemek demek ve doğal bilinç kavramları ancak tasarımlayabilir. Yani doğal bilince nicelik kavramı nedir diye sorduğunuz zaman size bir çizgi çizer ve o çizgi üzerinde artma ve eksilmeyi gösterir. Bu doğal bilincin kavramı yakalama yolu. O da şey, dinsel bilincin ya da doğal bilincin din alanında yaptığı şeyi ya da Tanrı'ya yaptığı şeyin aynısı. Çünkü doğal bilinç logosu ancak şey olarak bir insan tipinde düşünebiliyor. Soyut olarak düşünemiyor. Onu insanlaştırıyor, insan biçimini yapıyor. Yani imgeselleştiriyor, hayal düzlemine getiriyor. Imaginatio düzlemine getiriyor. Doğal bilincin doğal bilinç gerçekle böyle kötü, deforme bir biçimde ilişkiye girebiliyor. Giriyor ama şey değil, felsefenin yaptığı gibi değil. Ve doğal bilinç felsefi olmayan bilinç genel olarak. Kavramsal düşünmeye yabancı olan bilinç. Bunların hepsi doğal. Yani hepsi aslında bilgisiz. Hepsi tasarımsal. Bu şey gibi görünüyor. Yani her şeyi, herkesi irrasyonel yapmak, saymak gibi görünüyor. Doğru. Eğer irrasyonelle, rasyonelle kavramsal düşünceyi anlatmak istiyorsak, o zaman demeliyiz ki tarihsel bilinç bütününde hangi formunda olursa olsun, şey, kavramsal düşünceden henüz bir haber. Politikacılar, devlet adamları, bilim adamları, örneğin Albert Einstein kavramsal düşünce hakkında en küçük bir bilinç taşımıyor. Tam tersine özellikle sağlıksız olan, kötü olan bir biçim taşıyor. Çünkü bilimi duysal algı üzerine kuruyor. Öyle yaptığına inanıyor. Noktayı algıladığına inanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Boyutsuz olanı ya da çizgi genişliksiz uzunluktur. Öküdes'in düşündüğü gibi. Onu algıladığına inanıyor. Duysal algı noktayı nasıl verebilir? Ya da nokta nasıl algılanır? Yani şimdi o irrasyonalizm çok genel. Gerçekten öyle. Ve bu insanlığın şeyi, tarihsel durumu, bu insanlığı küçümsemek değil, insanın gerçeği bu. Yani nasıl tasarımdan bilgiye gidiş varsa, Homo sapiens'in bütününde de aynı şey var. Kültür o tasarımsal gelişme sürecini anlatıyor. Yani kavram yok mu o süreçte? Var. Devlet kavram, yasa kavram, ayrıca bilimsel kavramlar var. Ama baktığınız zaman bilimcilerin ya da politikacıların bilincinde bu kavramlar tasarım kipinde duruyorlar. Yani devlet hiçbir zaman devlet kavramına karşılık düşmüyor. Hammurabi'nin yasaları var biliyoruz. İlk yasalar, yazılı yasalar ondan geliyor diye kabul ederiz ya da etmez. Önemli değil. Ama Hammurabi'nin devlet anlayışının devlet kavramına denk düştüğünü söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Yani kavram var şeyde, kültürel süreçte ya da tarih sürecinde ama henüz şey değil, kavram olarak bulunmuyor. Felsefeciler bile o konuda şey değiller, yeterli değiller. Platon'un devlet kavramının, Platon'un, Platonik devletin devlet kavramına karşılık düştüğünü söyleyebilir miyiz? Despotik bir devlet, özel mülkiyet yok, kadınlar ve çocuklar ortak, kaslar var. Ondan sonra yani devletin öyle bir modelde kilitlenmiş ve bu şeyden aynı, Çin ya da Hint devletleri aynı yapıyı gösteriyor. Sonsuza kadar değişmeden öyle kalacak. Platon'un kafasında bir devlet şeyi yok. Gerçek bir devlet kavramının bilgisi yok. Öyle dememiz gerekiyor. Aristoteles daha iyi o konuda. En azından öyle bir ütopya önermiyor ve devleti çözümlüyor. Yani felsefenin yapması gereken, insanın yapması gereken şey o. Ve onun dışında sürece baktığımız zaman imparatorluklar var. İskender, Roma İmparatorluğu, ondan sonra Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Osmanlılar filan, Kutsal Roma İmparatorluğu. Hadi onu da imparatorluktan sayalım. Bu devletlerin ya da o devletlerde yönetici olanların, kral, imparator vesaire var. Bunların devlet konusunda bir kavrayışları var mı? Var ama yetersiz. Yani hiçbiri devlet kavramını taşımıyor. Devlet kavramı, devlet ideası platonik anlamda henüz onların şeyinde değil, bilincinde yok. Nerede var? Saint-Jacques Rousseau'da var. İlk kez orada çıkıyor. Devlet evrensel ustal istençtir diyor. Bu yeterli. Çünkü orada insanın özgürlüğü tanınıyor ve o özgürlük artık evrensel olarak tanınıyor. Bütün yurttaşlar için ya da bütün devletin uyrukları için tanınıyor ve hepsini eşitliyor. Çünkü hepsini özgürleştiriyor aynı zamanda. Yani o sürünün ya da çoğunluğun istenci, herkesin istenci değil diyor. Evrensel istenç o değil. Ve bu devlet kavramı daha sonra işte Hegel'in tüze felsefesine bütün yapısını temellendiren kavrayış bu. O kavramla yola çıkın, bütün o açınımı çıkarsarsınız o kavramda. Yani özgürlük, istenç, devlet, yasa, eşitlik dediğim gibi. Yani bu hukuki eşitlik ya da politik eşitlik diyeceğimiz şey ve bize modern devlet açısından gerekli olan bilinç de o, herkesin şey olması. Çünkü örneğin John Locke'un anayasasında şey yok, politik eşitlik yok. Orada politik eşitlik mülkiyete bağlı. Yani bu Amerika'ya da anayasalar yazıyor John Locke, başka yerlerde de yazıyor. Orada politik eşitlik ırka bağlı. Yani zenciler, Hristiyan bile olsalar John Locke'un anayasasında şey değiller. Yani bu insanlar John Locke aynı zamanda özgürlük felsefecisi olarak biliniyor ve modern devlet kuramcılığında ya da modern devlet felsefesinde şey olarak onun yaklaşımı nedense hatta okursanız göreceksiniz. Yani o insanlarda henüz devlet kavramı yok. Kimde var? Dediğimiz gibi Jean-Jacques Rousseau'da ve onu temel alan Hegel'de var. Yani Kant'ın devlet konusundaki görüşlerinin rasyonel ve tutarlı olma olasılığı yok. Kant şey değil. Kavramsal bir düşünür, rasyonelist bir düşünür değil. Jean-Jacques Rousseau rasyonelist ama aynı zamanda romantik biliyoruz. Ama romantik ve rasyonel Jean-Jacques Rousseau'da ayırt edilebiliyor. Yani devlet kuramının romantik olduğunu söyleyemeyiz. Evrensel istenç romantik bir kavram değil, ussal bir kavram. Ama Jean-Jacques Rousseau'nun daha önceki şeyleri, yani bu şey gösteriyor, her insan için normal olan bir şey bu. Düşüncenin gelişmesi ve zamanımız değil mi? Ara vereceğiz galiba. Buldunuz mu? Dayanabiliyor musunuz? Koptuysanız, kopuyorsanız şey olmayacak. Devam ediyoruz, iyi mi?
Konsantrasyonumuz sonuçta.
Şimdi, o zaman bu kavram ve tasarım konusu. Arada sırada gerçekten kuramsal noktalara girmemiz gerekiyor. Yani ister tarih felsefesinde olsun, ister Freud çözümlemesinde olsun. O yüzden bunlar... Şimdi, şeye dönelim tekrar, oradan bakalım. Tasarımdan bilgiye geçiş nasıl oluyor? Tasarım gerçekliğin düşüncesini veriyor bize. Yani tasarımdan kavrama geçiş. Tasarımdan tanıtlı bilgiye, tanıtlanmış bilgiye geçiş anlamına geliyor ve tasarım nasıl tanıtlanır? Tanıtlanır. Yani hangi konuyu hangi yani doğa yasaları ya da geometrik teoremler vesaire bunlar ilkin tasarım biçiminde, kavramlar ilkin tasarım biçiminde bunların tanıtlanmaları. Şimdi tanıtlama deyince yine önümüze bir şey geliyor, ayrı bir problem geliyor. Tanıtlamanın ne olduğunu bilmeniz gerekecek değil mi? Tanıtlamanın ne olduğunu, yani ortaokul öğrencilerine tanıtlama öğretilirken tanıtlamanın ne olduğu öğretilmiyor. Tıpkı şey, fizik öğretilirken uzay ve zamanın ne olduğunun hiç öğretilmemesi gibi ya da matematik öğretilirken olduğu öğretilmiyor. Bütün bunlar bilindiği varsayılan, biliniyor varsayılan şeyler ve aslında bunların bilgileri bilgi değil, yani uzay, zaman, sayı. Biz burada tanıtlamanın ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor ve bundan kurtulmamız gerekiyor. Tanıtlamanın tasarımı kavramından ayrı bir şey. Şimdi orada tanıtlamanın, geometrik tanıtlamanın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Geometrik tanıtlama nedir? Geometrik tanıtlama diye bir şey duyduk mu?
Başlangıçta temel...
Biraz açıklayın, biraz...
Yani ben tanıtlama bilmiyorum da lisede bizim öğretmenimiz yapardı. Matematikte de şeyde, aksiyon 1, aksiyon 2 derdi. Hani evet. En çok özdeşliklerden hatırlıyorum ben. Onları açardı, sonra işte A kare, B karelerdi falan. Yani öyle bir şey, teknik bir işlem mi?
Şimdi,
önce doğrulanmasına gerek olmayan yani. Temel bir gerçek ele alınıyor. Daha sonra o gerçekten yola çıkıp olgular ortaya konuyor. O olgular başka olgularla eşleştiriliyor.
Genel olarak böyle. Yani Öküdes'in geometrisi, Öküdes geometrik yöntemi uyguluyor. Geometrik yöntem aksiyomları kullanıyor, postülatları kullanıyor, tanımları kullanıyor, ortak kavramlar. Yani kendileri tanıtlama gerektirmeyen öncülleri kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Şöyle diyebiliriz. Şeye bakarsanız Öküdes'in bu tanıtlama konusu olağanüstü önemli. Yani çünkü bilgiyi üreten şey tanıtlama. Tanıtlama olmadığı zaman bilgi olmayacak. Ama tanıtlamanın kendisinin de tanıtlanması ya da tanıtlama kavramının bilinmesi gerekiyor. Bu yani güvenlik sorunları, bu işte bir tane şey, berbat yanlarından birisi. Her neyse, orada geometrik tanıtlamada şeyler kullanılıyor. Aksiyomlar, belirtiler vesaire. Onlar şöyle diyebiliriz, daha net olarak bunu inceleyip doğrulayabilirsiniz. Yani geometrik tanıtlama o aksiyonları şey gibi kullanıyor, birimler gibi, parçalar gibi kullanıyor. Onları bir araya getirerek sentez yapıyor ve o sentez tanıtlama oluşturuyor. Yani aksiyonlar sentezlenerek önerme ortaya, teorem ortaya çıkıyor. Teorem bir önerme. Ve aksiyonlardan başka bir şey kullanılmıyor. Yani kendileri tanıtlanmayan. Şimdi geometrik tanıtlamada eksik olan şey aksiyonların tanıtlanmayacağı düşüncesiydi. Çünkü aksiyonların dolaysız olmaları olanaksız. Dolaysız değiller. Yani onlar da türetilmiş olan şeyler ve o türetmenin görülmesi gerekiyor. Aksiyonların tanıtlanmasının anlamı o. Aksiyonların çürütülmesi değil. Aksiyonlar doğru ama tasarım, yani tanıtlanmadığı sürece tanıtlama, dogma diyeceğiz. Aslında aksiyonlar dogmatik. Eğer inat tanıtlamasızdır onu şey yaparsak. Dolaysız nedir? Geldik oraya. Yani burada...
Yani tanıtlama için dolaysız.
Böyle dinlerseniz, izleyebilirseniz iyi olacak. Aristoteles, bu çok öğretici. Aristoteles bir şey bilmek, onun nedenini bilmektir diyor. Değil mi? Doğru mu? Nedenini bilmiyorsanız bir şey bilmiyorsunuz demek. Nedeni o, bir şeyin nedeni olması demek, onun dolaylı olması demek. Aksiyonların nedeni var mı? Aksiyonlar dolaylı mı?
Dolaysız.
Çıkarsan, dolaylılık bir çıkarsama ya da tanıtlama anlamına geliyor. Aksiyonlar çıkarsanmamış, tanıtlanmamış gerçeklikler. Dolaysızlar. Peki dolaysız olan nedir? Dolaysız olan şudur, varlığını hiçbir şeye borçlu olmayan, causa sui denen şey, kendinin nedeni denen şey, değil mi? Dolaysız olan bu mudur? Bunu izleyebiliyor musunuz?
Evet.
Sözcük yabancı şimdi geliyor mu? Dolaysız, dolaylı. Yani Türkçe'de bildiğimiz sözcük, bu yabancı bir sözcük değil. Dolaylı demek, bir şey aracılığıyla olmayı anlatıyor. Bir aracılık var orada. Bir şey kendi başına değil ama başkası aracılığıyla oluyor. Yani çocuklar dolaylıdır, anne baba dolayısıyladır. Eğer anne baba olmadığı zaman çocuk da olmayacak. Ama anne baba da çocuk olduğuna göre o zaman onlar da dolaylı. Ve böyle bir nedensellik zinciri gibi görünen bir şey var. Determinizm geriye doğru gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Örneğin bir olayı düşün. O olayın nedeni bir önceki olay. Onun nedeni daha önceki bir olay. Ve böyle bir evrende bunları düşünürsek o zaman orada kozmik bir nedensellik zinciri ortaya çıkıyor ve ilk nedene doğru gidiyor. İlk nedenin ilk olması için Tanrı olması gerekir. Ya da dolaysız olması gerekir. Dolaysız neden genel olarak işte Tanrı düşüncesine götürüyor bilinci ve doğal bilinci öyle götürmesi kaçınılmaz ve anlaşılır bir şey. Yani kendinin nedeni olan ya da hiçbir şeye bağımlı olmayan bir şey, saltık olan bir şey anlamına gelir. Burada saltın kavramını da görebiliyorsunuz. Saltık şey olan, bağımsız olan, ilişkisiz olan ve saltın semantiği bile böyle.
Hocam ben bir şey size bir şey, dolaylı dolaysız dedin ya, orada vergi mesela primitif bir yaklaşım. Dolaylı vergi, dolaysız vergi. Daha mı acaba çok ilkel olur? Çok mu primitif olur?
Galiba, galiba. Yani dolaylı vergi
dolaysız vergi.
Direkt vergi demek daha iyi orada. Direkt ve indirekt deniyor. Daha
evet,
çok,
yani gavurca konuşursan anlam değişiyor mu kavram olarak?
Aynı şey. Yani pek bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğiz. Ama burada orada verginin nedeni gibi bir şey söz konusu değil. Orada verginin ödenmesi durumu var. Yani burada bizim bilgide ya da tanıtlamada ele aldığımız dolaylılık nedenle
durumuna bakılmaksızın herkesin aynı şekilde alınması
dolaylı vergi ikincisi.
Evet. Yani felsefi mantıkla alakası yok.
Yok. O yüzden yine konu dışında kaldınız ve siz şey yapın, dediğim gibi bu şey yani
aşama aşama.
Aşama aşama, evet. Sabırlı olacaksınız. Başka yolu yok. Şimdi dolaylı dolaysız, dolaysız saltıktı ve Tanrı'ydı dinsel bilinçte. Cosa sui'di Spinoza'nın deyimiyle. Aristoteles için ilk ilkeler devinmeyen devindirici denen şey Aristoteles'te. Yani bu kendisi anlayabiliyoruz. Burada bir ciddi bir problem yatıyor. Yani öyle bir şeye geleceksiniz ki gerçekten dolaysız olacak. Ve dolaysız olması ise her şeyden önce ilişkisiz olması anlamına geliyor. Bu saçma. Değil mi?
Noktada saltık da dolaysız.
Onu demek zorundayız.
Zorundayız. O zaman bir başlangıç olmuyor. Nereden kanıtlamaya başlayacağız? Yani dolaysız da kendi
şimdi diyalektik ve diyalektik ve analitik düşüncenin ayrımını bunu ilgilendiriyor. Buraya iyi konsantre olun. Diyalektik düşünce karşıtları alıp bir arada tutuyor. Analitik düşünce karşıtları birbirinden ayırıyor ve onları o yalıtılmışlık içinde tutuyor. Bu yani gerçekten doğal bilincin doğal olmaya son vereceği, felsefeye gireceği ya da giremeyeceği noktalardan birisi. Analitik ve diyalektik ilişkisi. Şimdi bir de sentetik diye bir söz var. Onu da kullanalım. Daha kolay anlayacağız. Sentetik dışsal bağlantı. Yani sodyum ve klor sentez olduğu zaman tuz oluyor değil mi? Sodyumdan da ayrı, klordan da ayrı bir şey ortaya çıkıyor. Ama bunlar sodyum ve klor ayrılabiliyorlar. Ayrıldıkları zaman biri sodyum oluyor, öteki klor oluyor. Bunlar dolaysız olarak ya da kendi aralarında bağlantı olmadan durabiliyorlar. Diyalektikte böyle değil. Yani şimdi pozitif ve negatifi aldığınız zaman pozitif ve negatif sodyum ve klor gibi dışsal bir sentezle bir araya gelmiyorlar. Bunların birlikleri ayrılmaz. Bunlar ayrılamaz. Ya da kuzey ve güney kutuplarını düşünün. Onlarda da aynı ayrılamazlığı göreceksiniz. Yani bir mıknatısı ikiye bölerseniz bir tarafını kuzey öteki tarafını güney yapamazsınız şey gibi sodyum ve klor gibi. Aradaki farkı gördük mü? Sentez ve birlik. Birine bireşim diyelim ötekine birlik ya da kurgul birlik diyor Hegel. Yani sözcüğü ayırt etmek gerekiyor çünkü. Ya da kavramı uygun bir sözcükle anlatmak gerekiyor. Sentez yeterli değil şey için. Hegel'in düşüncesi için ya da Hegel'in yöntemi için. Ve çünkü sentez dışsal bir bağlantı. Sentez ayrılabilirlerin, analiz edilebilirlerin birliği demek. Ama kurgulun analizi olanaklı değil. Yani olanaklı değil derken düşüncede olanaklı. Ama olumluyu ve olumsuzu, kuzeyi ve güneyi düşüncemizi de ayırabiliriz. Yani pekala herkes şeyi düşünebilir. Kuzey kutbunu güneyden ayrı olarak düşünebilir. Bu şey de olanaksız değil. Düşünebilirsiniz ama bu soyutlama. Realitede böyle bir şey yok. Sodyum hem ayrı olarak düşünülebilir, yani klordan ayrı olarak düşünülebilir ve reel olarak da klordan ayrı olarak var olabilir. Yani bu olanaklı ama kurgul birlik böyle değil.
O zaman analiz dediğimiz olay analitik.
Evet,
analiz. Tekrar geceyi gündüzü, gündüzü geceden ayırıp düşünemeyiz. İkisini
de. Hemen hemen. Yani.
Peki o zaman bunları analiz edemeyip tanıtlamaya nasıl sokacağız? Yani yöntem nasıl sokacağız?
Tanıtlama
çünkü
şey olacak.
Çünkü bir farklı parçadan başlanıyor. Yani hepsini bir arada bilgi elde ederken her şeyi bir anda yani nasıl sokuyoruz? Yöntem tanıtmasına nasıl sokacağız? Yani neyi alacağız? Analitik bilinç kolay. Bölüyoruz. Bir parçayı numune gibi alıyoruz, inceliyoruz.
Evet. Peki, şeyi okursanız sevinirim. Kurgul yöntem üzerine sitede.
Okudum ben.
Onları orada bunların hepsi okudum. Soruluyor ve yanıtlar geliyor. Yani var orada yanıtlar. Analiz nedir? Sentez evet. Nedir? Nasıl birleştirilir? Nasıl ayrılır? Yani analiz ayırmak demek. Çözmek demek. Tamam. Analiz felsefi yöntemin reddettiği bir şey de değil. Yani zaten analizle başlıyor aslında kurgul yöntem. Analitik momentle başlıyor ve dolayısıyla analizin şeyini kabul ediyoruz. Varlığını kabul etmek durumundayız. Yani bir şey soyutlanabilir ve bağlantısı olarak düşünülebilir. Ama bu soyutlama. Yani soyutlama neler? Soyutlama nedir? Bir kavramı kendi başına alıp düşünme demektir. Değil mi? Soyutlama dediğimiz şey o. Her şeyden soyutla bunu diyoruz. Devleti her şeyden soyutla. Yani devleti devlet olarak düşün. Roma İmparatorluğu olarak düşünme, Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünme ya da başka hiçbir şey olarak düşünme ama soyut olarak düşün. Tamam, bu yapılabiliyor. Ama bu soyut düşünce, ölü düşünce demek. Çünkü devlet olarak devlet düşünceden başka bir yerde yok. O anlamda ölü. Devlet diye bir realite yok. Devlet ideası diye bir şey düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. O zaman ideanın, devletin ideasının ya da başka ideaların ne oldukları konusunda biraz daha iyi bir fikir edinmiş olacağız. Yani devlet ideası fiziksel bir varlık değil. Real bir varlık da değil. Ama belirli bir varlık. Çünkü devlet. Şimdi yanıtlama değil mi esas?
Benim psikolojim hocam belki ben takım yani. Sanki bir işlem olacak, bir işlem yapacağız, öyle tanıtmayacağız. Öyle bir şey arıyor benim bilincim. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey hiç değil mi yani? Biz mi yanlış düşünüyoruz?
Tamam.
Bilinç olarak.
Peki, şöyle düşünebilir miyiz? Tanıtlama bir şeyin aklanması. Formülasyon, yani formülasyon genel bir adlandırma. Çok bir şey anlatmıyor. Tanıtlama bir şeyin aklanması.
Bunun da bir yöntemi var ama.
Şöyle diyeceğiz.
Kavram bağıntısı. Kavram bağıntıları ortaya serilmesi, bu tarafından onaylanması desek daha başka bir ifade.
O biraz daha temel gerektiriyor. Öyle, evet. Yani tanıtmanın en şeyinden, en başındayız şu anda. Tanıtmanın semantiği bile burada biraz belirsiz. Yani anlama bile belirsiz. O yüzden zorluk çekiyoruz. Yani yoksa tanıtma çok açık bir şey. Tanıtma sonunda varacağımız nokta tanıtmanın dizgesel konumu gösterme anlamına geldiği. Dizgede, kavramsal dizgede, logos'ta bir kavramın bağıntıları. Devlet kavramı nerede duruyor? Yani devlet kavramı şeyde durmuyor, kimya alanında durmuyor ya da mekanik alanında durmuyor ya da şey alanında durmuyor, içgüdü alanında durmuyor. Yani devlet kavramı tin alanında duruyor, nesnel tin alanında duruyor ve devlet kavramı örneğin hak ve ahlak alanlarını öncül olan törelik alanında duruyor. Yani devlet şey de değil, bir ahlak kategorisi de değil ama kapsıyor dizge. Deki pozisyon şeyi gösteriyor, yani kavramın bağıntılarını gösteriyor. O dizge, onları print edip bir inceleyin göreceksiniz. Ve yani felsefe, sistematik bilgi, dizgesel bilgi,
o kavramı
bilmek demek, o kavramın bütünsel dizgedeki konumunu bilmek, topolojisini bilmek Freud'un şeyiyle, anlatımıyla. Ama o topoloji koordinatların belirlenmesi değil, bağlantıların görülmesi demek. Yani Rousseau'nun şeyine bakarsak evrensel istenç. Yani devlet kavramı her şeyden önce bir istenç belirlenimi. Ama nasıl bir istenç belirlenimi? Yani istenç, mülkiyet de bir istenç, sözleşme de bir istenç, yasa da bir istenç, anayasa da bir istenç, karar da bir istenç, ahlak da bir istenç. Bütün düze felsefesinin belirlenimleri aslında istenç tikelleşmeleri. Hepsi istenç. Hepsi. Hiçbiri şey değil, istenç olmayan bir şey değil. Devlet de bir istenç olduğuna göre devletin özgünlüğü ya da devleti öteki istençlerden ayırt eden şey nedir diye düşünürsek o zaman pozisyondan bulacağız. Çünkü o pozisyon şeyi gösteriyor. O devlet, o her aşamanın kapsadığı momentler ötekilerden farklı. Yani bu yine zaman içinde netleşecek olan bir nokta. Tanıtlama bir şeyin varlığının gösterilmesi. Yani şimdi şu da var, eğer bir şey tanıtlanmış değilse o şey yoktur. Olmayan bir şeydir. Yani ancak ustal olan var olandır diyebiliriz. Ancak tanıtlanmış olan var olandır. Ve bilgi var olanın bilgisi olmak zorunda. Yani bilgiyi şeyden ayıramazsınız. Nesnesinden ayıramazsınız. Bundan hemen şu çıkıyor. Fenomen dediğimiz şey, bu çıkmıyor mu? Fenomen dediğimiz şey gerçekte varlık olmadığı için fenomenin bilgisinden söz edemeyeceğiz. Fenomen bilgi nesnesi olamaz. Ve bu da Yunanlıların fark ettiği bir şey. Bilginin nesnesi nedir? Var olandır. Böyle bir vargı çıkarabilir miyiz? Bilginin nesnesi var olmalıdır. Vargısını çıkarabilir miyiz? Mantıklı görünüyor mu? Bana görünüyor. Yani ben bilgiden söz ettiğim zaman o bilginin nesnesinin olmamasından söz edemem. Eğer bunu kabul ediyorsam o zaman bilginin nesnesi nedir diye bakmam gerekiyor. Bilginin nesnesi geçici midir, var olandır dedim ya da dendi bu felsefe tarihinde. O zaman şöyle bir şey sorabilirim. Bilginin nesnesi oluşta olan olabilir mi? Olabilir gibi görünüyor. Çünkü bir sürecin de bilinebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama süreci bildiğim zaman şu oluyor. Bugün Türkiye bir süreç içinde, örneğin bir Ergenekon sürecini yaşıyor. Ve bunu bilmek bilgi gibi görünüyor. Ama yarın bakıyorsunuz Ergenekon yok. Bitti. Ne oldu Ergenekon'un bilgisi? Bilgi kavramını bilgi tasarımından ayırmamız gerekiyor. Gerçek bilginin nesnesi oluşta olan değil, varlık olandır dememiz gerekiyor. O zaman onu buraya ekleyeceğiz yani. Olanın bilgisi gibi ya da bilinci nedir? Öyle diyebiliriz. Oluş sürecinde olan o görüngü. Olup görüngüyü ve alabiliriz. Bilginin görüngüsü. Ergenekon denen şey şu anda Türk dininde bir form, bir biçim ve nedir onun şeyi, gerçeği? Onu bulmaya çalışıyor insanlar. Birisi diyor ki bu hukukun reddedir. Değil, reddedir. Doğru. Bir tarafta hukuk çok zorlanıyor. Ama aynı zamanda orada hukukun da şeyi var, yeri var. Ya da hukuk adına yapılıyor. Çünkü savcı en azından hukuku temsil ettiğine inanıyor ve öyle de o faktör de var. Ve bunun çözümlemesi şey. Burada önemli olan şey şu. Esas bilgi diyebileceğimiz şey, fenomenal olmayan şey hukuk. İstenç. Kimin istenci o Ergenekon'un? Yani öyle bir örgüt varsa o bir örgüt bir istenç demektir. O örgüt nasıl bir istenç? Terörist bir istenç mi? Şiddet yoluyla devleti yıkmayı, yeni bir anayasa getirmeyi falan mı amaçlıyor? Yani oradaki faktörler şey, bir tarafta fenomenal bir yan var ama öte tarafta ideal bir yan var ya da ideaları ilgilendiren, yani esas bilginin nesnesi olan kavramsal bir yan var. Onu anlamak için, o fenomeni anlamak için bütün o kavramların bilgisi gerekiyor. Eğer ben anayasanın ne olduğunu bilmiyorsam, devletin ne olduğunu bilmiyorsam, yurttaşın, istencin, özgürlüğün vesaire, bütün bunların ne olduğunu bilmiyorsam, Ergenekon fenomeni konusunda başka binlerce değişik fikir gibi bir fikir ya da tasarım üretirim. Bilişsel bir değeri yok. Bu doksa, görüş denen şey oluyor. Yani Ergenekon fenomeninin gerçeği nedir? Tam bunu bilmek demek, o işin tarih felsefesi düzlemine getirmek demek. Örneğin Kadeş Savaşı'nın, o da bir fenomen. Onun tarihsel imlemi nedir? Ya da Termopil'e, ya da Yunanların diyelim Spartal, ya da Maraton'da Atinalıların şeyi, Persleri durdurur. O da bir fenomen. Onun anlamı nedir? Bütün o fenomenlerin anlamlarını bulmak için gerek alanı, devlet alanı etik alanına giriyor. Evet, Ergenekon bir etik olay. Aynı zamanda moral, aynı zamanda tüzel bir olay. Yani yasal bir olay. Etik alanı çünkü şeyi kapsıyor. Yasal ve moral alanları kapsıyor. Etik. Evet. Ama çok genel. Etik olduğunu söylemek pek bir şey söylemek anlamına gelmiyor. Orada tikelleşmemiz gerekiyor. Yani o konunun tam kavramlarını yakalayıp ondan sonra. Orada özgürlük kavramı var. Yani şöyle bir şey var. Özgürlük kavramı büyük bir kavram ve bu T'nin gerçekten çok olgunlaşmış olmasını gerektiriyor. Yani örneğin şeylere fazla şey tanıyamıyoruz. Yani olasılık, olabilirlik tanıyamıyoruz.
Diyelim. Şüphecilik
var ama burada. Şu, o özgürlük kavramının sadece sözünün edilmesi, o kavramın bilinmesi anlamına gelmiyor. Ve bunu şeyde görebiliriz. Yani Hutuların, Tutsilerin falan, bu insanların, bunlar da homo sapiens ama bunların henüz özgürlük kavramını bildiklerini söyleyemeyiz. İnsan hakları kavramını bildiklerini söyleyemeyiz. Yani Türkiye'de de bütün dünyada olduğu gibi özgürlük kavramı henüz şey, genç bir kavram, toy bir kavram, ham bir kavram ve insanların bilincinde oturmuş değil. Yani örneğin Doğu Perinçek benim bilincimi belirleme iddiasında, kendinde o hakkı görüyor. Çünkü bir despot ve belli bir ideolojik program var kafasında. Eğer devlet onun istencine göre belirlenecek olursa ben özgürlüğümü kaybedeceğim, onun kölesi haline geleceğim. O zorla, şiddet yoluyla devleti ele geçirip Stalin-Mao modelinde bir şey kuracak, sosyalist dediği bir devlet kuracak. PKK için de aynı şey geçerli. Ya onlar da şey, Marksist-Leninist olduklarını söylüyorlar, programları öyle. Ve şimdi bu insanlar özgürlük açısından nerede duruyorlar? Özgürlük kavramı şeylerinde yok, kafalarında yok. Çünkü özgürlük kavramını taşıyan bir insan kendi özgürlüğü gibi başkalarının özgürlüğünü de tanımak zorunda. Benim istencime dışarıdan bir dayatma yapamaz özgürlük bilincinde olan bir insan. Ergenekon şeyine bakıyorsunuz olayına. Orada gerçekten yaş olanlar da var ama kuru olanlar da var. Örneğin İlhan Selçuk. İlhan Selçuk açıkça şey, junta savunuculuğu, junta hazırlığı, junta örgütlenmesi yapmış ve onun özlemini duymuş bir insan. Belki bugün bırakmıştır bunu. Olabilir. Yani bugün o istenç özgürlüğünü anlamış, kavramış ve o geçmişteki totaliter ya da despotik bilinç biçimini bırakmış olabilir. Mutlu oluruz. Ama bırakmadıysa şey. Şimdi onu yakalayıp Ergenekon kapsamında tutuklamaya alan savcıya baktığınız zaman o savcı acaba insan haklarının bilincinde mi? Acaba o özgürlüğün bilincinde mi? Değilse ki büyük olasılıkla şu anda insanların kanısı o. O özgürlük ve haklar konusunda çok duyarlı bir şey değil, durum da değil. O zaman o da despot olarak kategorize edilecek ve bütün Ergenekon özünde şey, despotun despotla bir hesaplaşması, çatışması. Çünkü AKP'nin içinde despotizmi temsil eden bir yan var. Demokrasiye karşı olan, özgürlüğü bilmeyen despotik bir yan var. O kendini zaman zaman gösterebiliyor şeyde, politik davranışlarda ve toplumda onun, yani AKP'nin despotik yanının karşı çıktığı bir başka despotik yan da var. Burada despotizmin despotizmle karşılaş çarpışmasından ne çıkar onu düşünmek gerekir.
Düşünemiyorum.
Yani despotizmin despotizmle çarpışmasından özgürlük çıkar mı? Çıkmaz. Ki despot şiddet uygular sonunda, çünkü despotizm kaçınılmaz olarak şiddeti getirecek.
Zoru savunan kimse yok ama. Yani Doğu Perinçek de zoru savunmuyor. İlhan Selçuk da savunuyor şu anda.
O
şimdi
zaman kutlamak
gerekir.
Bir
zamanlar
gerekir,
olabilir ama şu anda gerekir. Yok.
Doğu Perinçek'in o zaman partisindeki o ideolojik formu silmesi gerekir. Yani bir insanın şey olarak istenliksiz bir şekilde ben şiddete karşıyım demesini bir anlamıyorum. Partin ideolojik bir parti mi? O zaman sen a priori şiddeti savunuyorsun çünkü. Bunlar şey, plastik insanlar. Yani her şeyi söyleyebilirler. Her şeyi. Çünkü onun partisine giderseniz şey, o tür partilerde Marx, Engels, Lenin, Mao, Stalin, bunların tablolarının yanında Atatürk'ü göreceksiniz. Yani bu şey tam bir ilkellik. En hafifinden...
Benim görünüyor benim işte.
burada ne özgürlük var, ne yasa var, ne insan hakları var, ne dinginlik var, ne barış var, hiçbir şey. Yani Stalin ve Mao'nun yanına böyle bir dünyanın en büyük devriminin öncülüğünü yapmış bir insanın resmini o despotların yanına asmak tam bir bilinçsizlik, tam bir saygısızlık. Ne dersek diyelim. Ve kalkıp da ben Atatürkçüyüm, o her şey olabilir. O Stalinci de olur, Mao'cu da olur, Leninci de oldu da zaten. Amerikancı da olur, Rusçu da olur. Bu insanlar şeyler, yani bu halkın kültürsüzlüğünle, onunla beslenen şeyler, yetersiz bilinçler, yani doğal bilinçler ve ne kavramla ilgileri var, ne felsefeyle, ne bilimle, ne de insan onuruyla. Açıkça böyle bu. Yani
düşüncelerinden dolayı şey yargılamaya kalsınlar.
Tabii. Yani Ergenekon öyle bir kapsam. Bu dediğimiz gibi savcılığın ya da o konuda, o olayda hukuku temsil eden yanının kendisinin de despotik olmasını gösteriyor.
Aslında olduğunu gösteriyor. Aslında hukuk burada hata yapıyor. Yani kim? İnsan hakları kavramına uymuyor. Bir kere insan haklarında bunu yaptılar. Bunu nasıl görmezlikten gelebilirsiniz? Ama da insanlar orada duruyor.
Açıkça burada
hata olur bence. Yani nasıl hukuk adamları burada suç işliyor.
Evet.
Burada yasal suçlarda, yani
yani o diyoruz despotun despotla kavgası bu. Despotun despotla kavgası. Yani burada sadece hukuk çiğneniyor değil. Karşı tarafta da şey var.
İnsan savcı görev yapıyor yani.
Evet, ama bu işin yarısı. Sorry. Yani öteki yarısı şeyin de o 30 tane 40 tane el bombası bulunuyor falan.
Suçlular da suçlu olduğunu iddia ediyorum ama suçları da evet.
Yani durum açık. En azından durumun özü bu. Çünkü burada özgürlük dünyada olduğu gibi henüz yeterince gelişmiş değil. Özgürlük bilinci.
Hangi dünyada hocam? Hangi dünya? Dünya evet. İnsanların %80'i telefonu tanımaz, %50'si elektriği tanımaz.
Doğru, çok haklısınız.
Evet. Dünyada bir anlaşalım bakalım. Ondan sonra konuşuruz.